Ayrım 22.
Ve nihayet bugün demin sana kapıyı açıp da yüzünü görür görmez o uğursuz anın gelip çattığını anladım. Rodya yavrum, hemen şimdi gitmiyorsun değil mi? Hayır, yine gelecek misin? Geleceğim. Rodya'cığım sakın kızma. Sormaya bile cesaret edemiyorum. Cesaret edemeyeceğimi de biliyorum ama sen bana bir iki kelimeyle söyleyiver. Ne olur, uzağa mı gidiyorsun? Çok uzağa. Bu gidişin bir görevle ya da ilerideki meslek yükselişinle mi ilgili? Tanrı ne için gönderiyorsa. Tek ki siz benden duanızı eksik etmeyin. Raskolnikov kapıya yürüdü ama annesi ona sarılarak umutsuzluk dolu gözlerini gözlerinin içine dikti. Yüzü duyduğu dehşetten çarpılmış gibiydi. Raskolnikov geldiğine geleceğine pişman olmuştu. Yeter anneciğim dedi. Tümden gitmiyorsun değil mi? Daha ayrılmıyoruz. Yarın gene geleceksin değil mi? Geleceğim. Elveda. Sonunda annesinden kopabilmişti. Ilık pırıl pırıl diri bir akşam vardı dışarıda. Hava daha sabahtan açmıştı. Raskolnikov hızla evine doğru gidiyordu. Güneş batmadan her şeyi bitirmek niyetindeydi. O zamana kadar da kimseyle karşılaşmak istemiyordu. Odasına çıkarken uğraşmakta olduğu semaveri bırakan Nastasya'nın gözleriyle kendisini izlediğini fark etti. Yoksa odamda biri mi var diye düşündü. Yüzünü buruşturdu. Porfiri gelmişti aklına. Ama odasının kapısını açınca içeride Dunya'yı gördü. Tek başına oturmuş derin düşünceler içinde onu bekliyordu. Epeydir beklediği de anlaşılıyordu. Raskolnikov durakladı. Dunya onu görünce oturmakla olduğu divandan korka korka kalktı. Gelip onun tam karşısında durdu. Kımıldasız bakışları dehşet ve acıyla doluydu. Raskolnikov onun yalnızca bakışlarından her şeyi bildiğini anladı. Kuşku içinde yanına yaklaşabilir miyim yoksa gideyim mi diye sordu. Bütün gün Sonya Semyonovna'da oturdum. Birlikte seni bekledik. Oraya ne yapıp edip uğrayacağını düşünüyorduk. Raskolnikov içeri girdi, kendini bir sandalyeye attı. Bitkinim Dunya, çok yoruldum. Oysa hiç değilse şu anda kendime tümüyle hakim olabilmeyi isterdim. Kuşkulu gözlerle kız kardeşine baktı. Bütün gece neredeydin? Tam hatırlayamıyorum. Biliyor musun kardeşim? Ben bütün bu işler kesin olarak hallolsun istedim ve kaç kez Neva'nın kıyısına gidip gidip geldim. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Orada her şeye bir son vermek istedim ama olmadı. Yeniden kuşkuyla baktı Dunya'nın yüzüne. Tanrı'ya şükür biz de bundan korkmuştuk. Sonya Semyonovna ile ben. Öyleyse hala hayata inanıyorsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Raskolnikov acı acı gülümseyerek hayır inanmıyordum dedi. Demin annemle kucaklaşıp ağlaştık. Ben Tanrı'ya inanmam ama ondan benim için dua etmesini istedim. Nasıl olur artık bilmem Duneçka. Zaten bütün bu olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyorum. Dunya korkuyla anneme mi gittin sen diye bağırdı. Söyledin mi ona her şeyi, söyleyebildin mi? Hayır söylemedim. Yani sözcüklerle. Ama o pek çok şeyi anladı. Gece senin sayıklamalarını duymuş. Olup bitenlerin yarısından haberi olduğuna eminim. Belki de çok aptalca bir şey yaptım uğramakla. Niçin uğradığımı da bilmiyorum. Alçağın biriyim ben Dunya. Acı çekmeye hazır bir alçak. Gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Hemen şimdi. Bu utançtan kurtulmak için kendimi sulara atmak istedim ama köprüde suyun üstünde dururken kendimi şu ana kadar güçlü gördüğüme göre şimdi de utanç duymamam gerektiğini düşündüm. Bu gurur değil mi Dunya? Gurur Rodya. Ölgün gözleri alevlenir gibi oldu. Hala gururlu olduğu için sevinmişti sanki. Dudaklarında çarpık bir gülümseme kız kardeşinin yüzüne bakarak "Sakın sudan korkmuş olmayayım Dunya," dedi. Dunya acı acı "Yeter Rodya!" diye bağırdı. 2 dakika kadar süren bir suskunluk oldu. Raskolnikov başını yere eğmişti. Duneçka masanın öbür ucunda ayakta duruyor, ona acıyla bakıyordu. Raskolnikov birden ayağa kalktı. "Geç oldu, artık vakit tamam. Teslim olmaya gidiyorum. Yalnız niçin teslim olacağımı bilmiyorum." Dunya'nın yanaklarında iri damlalar yuvarlandı. "Ağlıyorsun kardeşim. Peki bana da elini uzatabilir misin? Kuşkun mu vardı?" Dunya ona sımsıkı sarıldı, öpmeye başladı. "Acıyı üstlenmekle suçunu yarı yarıya temizlemiş olmuyor musun?" "Suç mu?" diye bağırdı Raskolnikov. Bir anda öfkeden deliye dönmüştü. "Ne suçu? Öldürenin 40 günahından arınacağı aşağılık bir tefeciyi, hiç kimseye hiçbir yararı olmayan yoksulların kanını emen zararlı bir biti öldürmek mi suç? Bu suç benim umurumda bile değil ve onu temizlemeyi de düşünmüyorum. Nedir bu böyle? 4 yerden herkes cinayet cinayet diye bağırıp duruyor. Korkaklığımın ne kadar saçma olduğunu bütün açıklığıyla ancak şimdi, böylesine gereksiz bir utancı çekmeye karar verdiğim şu anda anlayabiliyorum. Teslim olmam düpedüz alçaklığımdan ve yeteneksizliğimden, bir de belki şu Porfir'in önerdiği indirimden." "Neler söylüyorsun sen ağabey?" diye bağırdı Dunya. Sesi umutsuzluk doluydu. "Kan döktün sen! Herkesin döktüğü kanı!" diye bağırdı Raskolnikov. Büyük bir öfke içindeydi. "Geçmişte ve günümüzde bir sel gibi aktılan kanı. Şampanya gibi kan dökenler Kapitol'da taç giyip insanlığın kurtarıcıları olarak kutsanmışlardı. Çevrene daha bir dikkatli bak bakalım. Ben de iyilik etmek istemiştim insanlara. Hem yaptığım bu bir tek aptalca şeye karşı yüzlerce binlerce iyi ve güzel şey yapabilirdim. Aptallık da denmez benim bu yaptığıma. Doğrudan doğruya beceriksizlik. Çünkü başarısızlığa uğramazdan önce hiç de şu anda göründüğü gibi aptalca görünmüyordu yaptığım iş. Ben yaptığım bu aptallıkla kendime bağımsızlık kazandırmak, ilk adımımı atmak, gerekli araçları edinmek istemiştim. Sonuçta sağlanacak yarar bütün bu aptallıkları silip süpürmekti. Ama daha ilk adımda tökezledim. Çünkü ben bir alçağım. Bütün sorun burada. Ama yine de sizin görüşlerinize katılmıyorum. Başarabilseydim bana da taç giydireceklerdi. Şimdi ise kapana sıkıştım. Sen neler söylüyorsun kardeşim? Bu farklı bir şey. Bu o değil. Demek bu o değil. Biçim olarak estetik bakımdan demek istiyorsun herhalde. Anlamıyorum doğrusu. Kuşatılmış bir halk üzerine yolunca yordamınca bombalar yağdırmak biçim bakımından kimseyi rahatsız etmiyor. Ve saygıdeğer bir şey de sayılıyor. Estetik kaygısı güçsüzlüğün ilk belirtisidir. Hiçbir zaman şu anda olduğunca apaçık duymamıştım bunu. Suçumun anlamını ve buna niçin cinayet denildiğini şu anda olduğunca hiçbir zaman anlamamıştım. Ve kendimi hiçbir zaman şu anda olduğunca güçlü ve inançlı duymamıştım. Solgun yüzü al al olmuştu. Son cümlesini söylerken gözleri bir ara Dunya'nın bakışlarıyla karşılaştı ve bu bakışlarda kendisi için duyulan öyle büyük bir acıyı yakaladı ki bir anda kendine geldi. Annesiyle kız kardeşinin umutsuzluklarını ve bu mutsuzluğun nedeninin kendisi olduğunu düşündü. Dunya, canım, suçum varsa bağışla beni. Elveda, tartışmayalım artık. Zaman geldi, geldi de geçiyor bile. Yalvarırım sana, arkamdan gelme. Daha uğrayacak yerim var. Şimdi hemen annemizin yanına git ve ondan hiç ayrılma. Yalvarırım sana. Bu senden son ve en büyük isteğimdir. Hiç ayrılma ondan. Ona öyle kaygılı bir durumda bıraktım ki bu acıya dayanabileceğini hiç sanmam. Ya ölür ya çıldırır. Onunla ol. Razımihin de sizinle olacak. Kendisiyle konuştum. Benim için ağlama. Katil de olsam ömrüm boyunca yürekli ve dürüst olmaya çalışacağım. Belki bir gün benden söz edildiğini duyarsın. Sizi utandırmayacağım, göreceksin. Kanıtlayacağım size nasıl bir... Bu son sözleri üzerine Dunya'nın gözlerinde yeniden tuhaf bir anlatımla karşılaşınca kesilip attı. Haydi ağla ısmarladık. Niçin ağlıyorsun? Ağlama, ağlama. Sonsuza dek ayrılmıyoruz ya. Ah, az kalsın unutuyordum. Masanın üzerinden üstü bir parmak toz kalın bir kitap aldı. Yapraklar arasından fil dişi üzerine yapılmış küçük bir sulu boya portre çıkardı. Bu manastıra kapanmak isteyen eski nişanlısının ev sahibi kadının kızının resmiydi. Resimdeki sayrılı anlamlı yüzü bir dakika kadar seyretti, öptü. Sonra resmi Dunya'ya uzatarak dalgın dalgın, bir tek onunla konuşmuştum bu konuyu dedi. Sonradan bu durumu alan, böylesine çirkinleşen tasarılarımı yalnız ona açmıştım. Merak etme, senin gibi o da doğru bulmamıştı düşüncelerimi. İyi ki yaşamıyor. Birden içindeki o büyük acıya döndü. Kendi kendine konuşur gibi en önemlisi de dedi. En önemlisi de şimdi her şey yeni bir biçim alacak. Her şey ikiye bölünecek. Her şey, her şey. Ama acaba ben buna hazır mıyım? Bunu istiyor muyum? Bunun benim sınanmamdan gerekli olduğunu söylüyorlar. İyi ama bütün bu anlamsız sınavların ne gereği var? 20 yıllık bir kürek cezasından sonra yaşlanmış, aptallaşmış, güçten düşmüş, acılarla ezilmiş bir insan olarak çıktığımda şimdi olduğundan daha mı iyi düşüneceğim? Ne yapayım ben böyle yaşamayı? Ve beni bekleyen bu yaşama ben şu anda niçin rıza gösteriyorum? Ah, bu sabah durup Neva'ya bakarken bir alçak olduğumu, aşağılık bir yaratık olduğumu anlamıştım. Sonunda ikisi de çıktılar. Çok zor bir şeydi bu Dunya için ama onu yine de seviyordu. Ayrılmışlardı ama 50 adım kadar yürüdükten sonra Dunya onu bir kez daha görmek için dönüp baktı. Raskolnikov daha gözden kaybolmamıştı. Sokağın köşesine gelince o da dönüp baktı. Son kez karşılaştı bakışları. Ama kız kardeşinin de durup kendisine baktığını görünce Raskolnikov sabırsız hatta öfkeli bir işaretle gitmesini istedi. Kendisi de sert ve hızlı bir dönüşle yan sokağa saptı. Kötü bir insanı bu apaçık bir şey diye düşündü. Kız kardeşine yaptığı öfkeli el işaretinden utanmıştı. Ama onlar da sevgilerinin kırıntısına bile değmediğim halde beni niçin bu kadar çok seviyorlar? Ah, tek başıma olsaydım, kimseler sevmeseydi beni. Ben de kimseleri sevmezdim. Bütün bunlar da olmazdı. Çok ilginç. Önümdeki 15-20 yıllık sürgün yaşayışım sırasında her kelimede kendimi haydut diyerek ağlama gösterilerinde bulunacak kadar alçalacak mıydım? Evet evet, tam da böyle. Özellikle bunun için gönderecekler sürgüne beni. Onlara gerekli olan da bu. İşte yollarda nasıl da kımıl kımıl, nasıl da bir aşağı bir yukarı gidip geliyorlar. Oysa hepsi haydut yaratılışlı, hepsi alçak. Hatta bundan da beter, butala hepsi. Ama benim sürgüne gönderilmeyeceğimi söyle bakalım. Soylu bir öfkeyle nasıl kudurmuşa dönerler? Ah, nefret ediyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Aklına esaslı bir şekilde takılan bir konu vardı. Onlara nasıl boyun eğebilirim? Hem de inanç duyarak. Ama neden olmasın? Üstelik de tam böyle olması gerekir. 20 yıl sürecek bir zulüm bana bunu bunlara hem de kesin olarak sağlar. Su taşı aşındırır. Ya ama bütün bunlardan sonra yaşayıp da ne olacak? Bunun özellikle böyle bir sonuç vereceğini bile bile niçin gidiyorum ki? Dün akşamdan beri belki 100. kez soruyordu bu soruyu kendine ama yine de gidiyordu. Raskolnikov Sonya'nın odasına girdiğinde hava artık kararmaya başlamıştı. Gün boyunca Sonya onu dayanılmaz bir heyecanla bekleyip durmuştu. Dunya ile birlikte beklemişlerdi. Dunya Svidrigailov'un bu işi Sonya da biliyor şeklindeki dünkü sözleri üzerine daha sabahtan gelmişti. İkisinin konuşmalarını, gözyaşlarını, birbirleriyle nasıl anlaştıklarını anlatmayacağız. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki Dunya bu görüşmeden hiç değilse bir avuntu elde etmişti. Ağabey yalnız kalmayacaktı. Çünkü ilk kez Sonya'ya açılmış, en büyük gizini ona söylemişti. Kendisine insan gerektiğinde Sonya'ya koşmuştu. Yazgısı onu nereye atarsa Sonya da peşinden gidecekti. Dunya bunu Sonya'ya sormuş değildi ama böyle olacağını biliyordu. Sonya'ya büyük bir saygıyla bakıyordu. Onun bu saygılılığı Sonya'yı başlangıçta utandırmıştı. Neredeyse ağlayacaktı çünkü o kendisine saygı duyulmak şurada dursun, Dunya'nın yüzüne bakabilecek değerde bile görmüyordu. Raskolnikov'un odasındaki o ilk görüşmelerinde kendisine dikkatle ve saygıyla selam veren Dunya'nın o güzel yüzü onda hayatı boyunca erişilebilecek en güzel hayal olarak kalmıştı. Dunya sonunda dayanamamış ve ağabeyini gidip odasında beklemek için Sonya'yı yalnız bırakmıştı. Nedense Rodya önce kendi evine uğrar gibi geliyordu. Sonya yalnız kalınca Raskolnikov'un gerçekten de intihar etmiş olabileceği düşüncesiyle kıvranmaya başladı. Dunya da korkuyordu bundan. Ama ikisi birlikteyken birbirlerini yatıştırmışlar, binbir gerekçe sıralayarak bunun mümkün olmadığına birbirlerini inandırmışlardı. Şimdi ise birbirlerinden ayrılır ayrılmaz her ikisi de yalnızca bunu düşünmeye başlamıştı. Öte yandan Sonya, Svidrigailov'un Raskolnikov'un önünde iki yol bulunduğuna ilişkin sözlerini hatırlıyordu. Ya Sibirya ya da... Raskolnikov'un nasıl kibirli, öz saygılı olduğunu ve Tanrı'ya inanmadığını da biliyordu. Sonunda umutsuzluk içinde yalnızca ölümden korktuğu için yaşayabilir mi insan? Onu şu anda hayata bağlayan tek şey bu korku diye düşündü. Güneş artık batıyordu. Sonya pencerenin önünde durmuş, üzgün üzgün dışarıya seyrediyordu. Ama penceresinden bitişik evin badanasız duvarından başka bir şey görünmüyordu. Tam mutsuz delikanlının intihar ettiğine kesinlik inanç getirdiği sırada kapı açıldı ve içeri Raskolnikov girdi. Sonya'nın göğsünden sevinçli bir çığlık koptu ama Raskolnikov'un yüzüne dikkatle bakınca birden sapsarı kesildi. İşte böyle dedi Raskolnikov gülümseyerek. Haçlar için geldim Sonya, kendin söylemiştin bir dört yıl ağzına gitmemi. Ne oldu, şimdi hiç ciddiye binince korktun mu? Sonya ona şaşkınlıkla bakıyordu. Raskolnikov'un sözleri, sesinin tonu ona bir tuhaf gelmişti. Bütün vücudundan soğuk bir ürperme geçer gibi oldu. Ama az sonra gözlerinin de sesinin tonunun da yapmacık olduğunu anladı. Raskolnikov doğrudan onun gözlerine bakmaktan kaçınıyormuş gibi karşıda köşede bir yerlere bakarak konuşuyordu. Düşünüp taşındım Sonya ve böylesinin daha uygun olacağına karar verdim. Yalnız bir durum var burada. Ama neyse, anlatması uzun sürer, zaten önemli de değil. Biliyor musun canım Skanne? Bütün bir ahmaklar sürüsü, aşağılık bir takım insanlar gözlerini devire devire bana bir takım sorular soracaklar ve ben de bu sorulara cevap vermek zorunda kalacağım. Beni parmaklarıyla gösterecekler. Tüh, biliyor musun, Porfiri'ye gitmeyeceğim, bıktım ondan. En iyi dostum Poroh'a gitmek. Kim bilir nasıl şaşıracaklar, ne büyük bir etki bırakacağım üzerlerinde. Ama soğukkanlı olmam gerek. Şu son sıralar aşırı sinirli oldum, inanır mısın? Az önce kız kardeşime beni son bir kez görmek için dönüp baktı diye neredeyse yumruk salladım. Nasıl hayvanlaştığımı anla artık. Nereden nereye geldim. Neyse, haçlar nerede? Kendinde değil gibiydi. Durduğu yerde duramıyor, dikkatini bir şey üzerine toplayamıyordu. Sözleri birbirine tutmuyor, oradan oraya atlıyordu. Elleri de hafifçe titriyordu. Sonya sessizce bir kutudan haçları çıkardı. Biri serviden, biri bakırdan da haçların. Kendi üzerinde ve Raskolnikov üzerinde sessizce haç çıkardı. Servi ağacından olan haçı Raskolnikov'un boynuna taktı. Benim için ve çarmıha gelişin simgesi olacak bu haç. Şimdiye de çektiğim acılar azdı sanki. Servi ağacından olanı halk için, bakırdan olanı ise Lizaveta gibiler için. Demek kendini ona alıyorsun, göster bakayım. Demek o sırada da bu vardı üzerinde. Buna benzer iki şey daha görmüştüm sanırım. Gümüş bir haçla bir tasvir. Koca karının göğsüne fırlatıp atmıştım. Oysa şimdi benim asıl onları taşımam gerek. Neler söyleyip duruyorum ben böyle. Asıl işimi unutuyorum. Nedense çok dalgınım. Buraya gelmemin sebebi Sonya, sana haber vermek için. Bilesin diye. Hepsi bu kadar. Yalnız bunun için gelmiştim. Gitmemi sen istemiştin. İşte ben de gidiyorum. Ben hapiste yatacağım. Senin de isteğin yerine gelecek. Ne alıyorsun? Sen de mi? Yeter artık Sonya, kes. Ah, nasıl da ağır geliyor bütün bunlar bana. Ama yine de içinde bir şeyler kımıldandığını duydum. Sonya'ya baktıkça yüreği sızlıyordu. Ne bu diye düşündü kendi kendine. Ne oluyor bu kıza? Ben nesi oluyorum ki onun? Ne diye ağlıyor? Annem mi, dünya mı ki bana kol kanat geliyor? Sonya ürkek ürkek, ha çıkar. Hiç olmasa bir kez dua et diye yalvardı. Ses titriyordu. O tabii, hem de ne kadar istersen Sonya. Yüreğimin derinlerinden koparak üstelik. Oysa bambaşka bir şey söylemek niyetindeydi. Üst üste birkaç kez haç çıkardı. Sonya şalını alıp başını örttü. Bu besbelli Marmeladov'un aile yadigarı diye sözünü ettiği şu yeşil drap şaldı. Raskolnikov'un aklından bunlar geçti ama bir şey sormadı. Gerçekten de çok dalgın ve oldukça telaşlı olduğunu kendisi de fark etmeye başlamıştı. Bu durum onu korkuttu. Sonya'nın da kendisiyle birlikte gelmeye hazırlandığını görünce iyice şaşırdı. Ne oluyorsun diye bağırdı. Nereye böyle? Sen burada kalacaksın. Ben tek başıma gideceğim. Ürkek adımlarla kapıya doğru yürüdü, tam çıkarken mayetiyle birlikte gelmiş mi dedirteceksin diye homurdandı. Sonya odanın ortasında kala kaldı. Bir tek ayrılık sözü bile söylemeden çıkıp gitti Raskolnikov. Sanki Sonya'yı unutmuştu, yakıcı bir kuşku kabarıyordu ruhunda. Bütün bunlar böyle mi olacaktı diye düşündü merdivenlerden inerken. Her şeyi değiştirmek, düzeltmek ve gitmemek mümkün değil mi? Ama yine de gidiyordu. Birden kendi kendisine sorular sorup durmasının artık hiçbir önemi olmadığını hissetmişti. Sokağa çıkınca Sonya ile vedalaşmadığını, bağırışından kızcağızı kımıldamaya bile cesaret edemeyerek odanın ortasında yeşil şalıyla kala kaldığını hatırladı ve bir an duraladı. Tam bu sırada sanki onu keskin olarak yıkmak için bu anı bekliyormuşçasına kafasına bir düşüncenin saldırdığını hissetti. Şimdi niçin uğradım ben bu kıza? Kendisine iş için dedim. İyi ama ne işi için? İş falan yok ki ortada. Gidiyorum demek için mi geldim yoksa? Pek gerekiyordu sanki. Yoksa seviyor muyum onu? Hayır, hayır, hayır değil mi? Daha demin bir köpek gibi kovmadım mı kendisini? Yoksa onun haçları mı gerekti bana? Ah, nasıl açalmışım ben. Ama hayır, onun gözyaşları gerekti bana. Nasıl korktuğunu, yüreğinin nasıl parça parça olduğunu görmem gerekti. Bir şeylere tutunmam, gidişimi biraz olsun geciktirmem, bir insana bakmam gerekti. Kendi üzerime bunca umutlar beslemeye, bunca hayaller kurmaya cesaret ettim birdi. Oysa sefil, beş para etmez, aşağılık, aşağılık bir adamım ben. Kanal boyunca yürüyordu ve gideceği yer buradan uzak değildi. Ama köprüye varınca durakladı ve birden köprüye sapıp saman pazarına doğru yürümeye başladı. Gözlerini dört bir yana çeviriyor, tutkuyla doymamacasına bakınıyordu çevresine ama her şey sanki gözleri önünden kayıp gidiyordu. Dikkatini bir şey üzerinde toparlayamıyordu. Bir hafta sonra, bir ay sonra beni bir hapishane arabası içinde bu köprüden geçirip götürecekler diye düşündü. Acaba bu kanala nasıl bakacağım o zaman? Şimdi böyle düşündüğümü hatırlayacak mıyım? Örneğin şu tabelayı. O zaman nasıl okuyacağım? Ortaklık yazıyor burada. Şu A'yı, A harfini unutmamalı. Bir ay sonra yine bakmalıyım bu A'ya. Acaba o zaman da şimdi gördüğüm gibi mi göreceğim ve neler düşüneceğim, neler duyacağım? Aman Tanrım, şu düşündüğüm, kaygılandığım şeye bak. Ne bayağı şeyler düşünüyorum böyle. Ama bunların da kendine özgü ilginç bir yanı yok değil doğrusu. çocuklaşıyorum. Kendi kime yalancı pehlivanlık yapıyorum. İyi ama kendimden utanacak ne var sanki? Tüm, nasıl didişip kalkışıyorlar? İşte şu şişko beni iten. Herhalde bir Alman. Kim ettiğini biliyor mu acaba? Şu kadın da kucağında çocukla dileniyor. Beni kendisinden daha mutlu sayması çok ilginç doğrusu. Sırf komiklik olsun diye bir sadaka vermedi şuna. Aa, bir 5 kapiklik. Nereden girmiş bu cebime? Al, al bakalım analık. Dilenci kadın ağlamaklı bir sesle Tanrı seni korusun dedi. Artık saman pazarındaydı. Kalabalık, itişip kakışma hiç hoşuna gitmediği halde özellikle en kalabalık yerlere doğru yürüyordu. Yalnız kalabilmek için varını yoğunu verebilirdi ama bir dakika bile yalnız kalamayacağını hissediyordu. Kalabalık içinde bir sarhoş gördü. Adam boyuna dans etmeye çalışıyor ama bir türlü ayakta duramıyor ve ayağı her kalkışında yeniden yere yıkılıyordu. Etrafını sarmışlardı. Raskolnikov kalabalığı yararak halkanın önüne geçti. Sarhoşu birkaç dakika seyretti. Sonra kısa kesik kahkahalarla gülmeye başladı. Bir dakika sonra sarhoşu unutmuştu bile. Bakıyor ama görmüyordu. Sonunda oradan ayrıldı. Az önce nerede bulunduğunu sorsalar söyleyemezdi. Ama tam saman pazarı alanının ortasına geldiğinde birden üçünde bir şeyler duydu. Ruhuyla, bedeniyle tüm varlığına bir duygu sarmıştı. Birden Sonya'nın sözlerini hatırladı. Bir 4 yıl ağzına git, insanları selamla, yere kapan, toprağa öp çünkü sen ona karşı da suç işledin. Ve bütün dünyaya karşı ben katilim diye bağır. Birden bütün vücudunun tir tir titrediğini duydu. Şu son günlerde, özellikle de son birkaç saattir öylesine umarsızdı, öylesine derin acılarla sarsılmıştı ki, içinde duyduğu bu yepyeni, katışıksız, dolu dolu duyguya 4 elle sarıldı. Bir nöbet gelir gibi birdenbire duymuştu içinde bu duyguyu. Önce ruhunda bir kıvılcım gibi çakmış, sonra bütün varlığını sarmıştı. Birden içinde bir yumuşama, bir hafifleme duydu. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Olduğu yere çöktü. Alanın tam ortasındaydı. Yere kapanıp çamurlu toprağa büyük bir tatlı mutlulukla öptü. Doğruldu, ikinci kez yere kapandı. Gülüşmeler oldu. Çakır keyif bir adam. Kudüs'e gidiyor bu kardeşler dedi. Çoluk çocuğuyla, yurduyla vedalaşıyor. Bütün dünyayı selamlıyor. Başkent St. Petersburg'un topraklarını öpüyor. Çok da gençmiş. Ve soylu bir aileden. Bu zamanda kim soylu kim değil belli mi ki? Bütün bu sesler, konuşmalar Raskolnikov'u söylemeye hazırlandığı sözleri söylemekten alıkoyuyordu. Ben öldürdüm sözleri dönüp kalmış gibiydi dudakları arasında. Ama yine de bütün bu çığlıklara sessizce katlandı. Hiçbir yere bakmaksızın doğruca karakola giden yola saptı. Yolda bir ara hayal gibi bir şeyin gözünün önünden kayar gibi olduğunu gördü ama buna şaşmadı. O da bunun böyle olması gerektiğini seziyordu. Saman pazarında yere ikinci kapanışı sırasında sol yanında kendisinden 50 adım kadar ötede Sonya'yı görmüştü. Tahta barakalardan birinin ardına gizlenmiş ona bakıyordu. Demek ki acılı yürüyüşü boyunca hep peşinden gelmişti. Raskolnikov birden yazgısı kendisini nereye sürüklerse sürüklesin Sonya'nın hiç ayrılmamacasına peşinden geleceğini anladı. Dünyanın öteki ucuna da gitse ardından gelecekti. İşi bir tuhaf oldu. Ama işte o uğursuz yere gelmişti artık. Oldukça kararlı, kendine güvenen adımlarına girdi abla. 3. kata çıkması gerekiyordu. Hele bir çıkalım bakalım diye düşündü. O uğursuz anın henüz gelmediğini, buna daha çok zaman olduğunu, bu arada pek çok şeyi yeniden düşünebileceğini sanıyordu. Merdivenlerde yine aynı yumurta kabukları, aynı çöpler vardı. Evlerin kapıları yine ardına kadar açıktı ve mutfaklardan yine kömür kokusuna karışmış pis bir takım kokular geliyordu. Raskolnikov o zamandan beri hiç gelmemişti buraya. Bacakları uyuşmuş gibiydi, bükülü dük bükülü veriyordu. Ama o yine de çıkmaya devam ediyordu. Bir ara soluk almak, kendine bir çeki düzen vermek ve içeri insan gibi girmek için durdu. Sonra bu davranışına bir anlam veremeyerek ama niçin diye düşündü. Neden? Madem ki bu acı ilacı içmem gerekiyor, öyleyse ne fark eder? Ne kadar iğrenç olursa o kadar iyi. Bu sırada İlya Petrovich Porohun yüzü canlanmıştı gözünün önünde. İyi ama neden ille de ona gitmeliyim? Bir başkası olmaz mı? Nikodim Fomich örneğin, dönsem ve doğruca Nikodim Fomich'in evine gitsem? Hiç değilse bir ev havası içinde teslim olmuş olurdum. Ama hayır hayır, Poroha Poroha, madem içeceğim bu acı ilacı, bari bir dekişte içip bitireyim. Büronun kapısını açarken kendinde değil gibiydi. Bütün vücudu buz gibi olmuştu. Bu kez kalabalık değildi içerisi. Halktan bir adamla bir kapıcıdan başka kimseler yoktu. Orada bir bölmenin ardında duran nöbetçi gözlerini kaldırıp kendisine bakmamıştı bile. Raskolnikov bitişik odaya geçti. Belki de hala konuşmayabilirim diye bir düşünce parlayıp söndü kafasında. Üzerinde sivri bir ceket bulunan yazıcılardan biri masa başında bir şeyler yazmaya hazırlanıyordu. Köşede bir başka yazıcı daha vardı. Zamyotov görünürlerde yoktu. Tabii Nikodim Fomich de yoktu. Raskolnikov masa başındaki yazıcıya dönerek "Kimse yok mu?" diye sordu. "Kimi istemiştiniz?" Raskolnikov birden bildik bir sesle irkildi. Vay vay vay! Hani şu masalda denildiği gibi ne duydum ne de gördüm ama onu Rus ruhundan bildim. Nasıl da unutmuşum, saygılar sunarım efendim. Raskolnikov titredi. Karşısında Poroh duruyordu. Birden yandaki 3. odadan çıkıvermişti. Kaderin ta kendisi diye düşündü Raskolnikov. Neden burada bu? Bize mi geldiniz? Nasıl bir iş için diye sordu İlya Petrovich. Son derece keyifli, hatta hafifçe de heyecanlı gibiydi. Evet, iş için geldiyseniz erken teşrif etmişsiniz. Ben de bir rastlantı sonucu buradayım ama yine de yardım edebileceğim bir şey varsa itiraf ederim ki size. Bağışlayın, adınız nasıldı? Raskolnikov. Ha evet, Raskolnikov. Sakın unutmuş olduğumu sanmayın. Beni o tür kişilerden bilmenizi istemem. Rodion Rodionich böyleydi galiba. Rodion Ramonovich. Ah evet evet, Rodion Ramonovich. Ben de aslında böyle diyecektim, ağzından yanlış çıktı. Hatta sizi kaç kez sordum, itiraf ederim ki size o gün öyle davrandığım için çok çok üzgünüm. Daha sonra söylediler, öğrendim ki bir edebiyatçı, hatta bir bilginmişsiniz. Yani bu alanda ilk adımlarınızı atıyormuşsunuz. Tanrım, meslek hayatının ilk adımlarını atarken orijinal bir şeyler yapmayan edebiyatçı ve bilgin olur mu hiç? Ben de karım da edebiyata bayılırız, hele karım. Bir tutkudur onda edebiyat. Edebiyat ve sanat. İnsan soylu olmaya görsün, gerisi yetenekle, bilgiyle, akılla, dehayla kendiliğinden geliyor. Şapka örneği ne demektir şapka? Ben gidip şapkayı Zimmerman'dan da satın alabilirim değil mi? Ama ya şapkanın altında duran şeyi? İşte onu hiçbir yerden satın alamam. Ne yalan söyleyeyim, gelip size açıklamada bulunmak bile istemiştim ama sonra düşündüm ki siz belki de, hay Allah, hala ziyaretinizin sebebini sormuş değilim. Gerçekten bir yardımım dokunursa söyleyin, duyduğuma göre yakınlarınız gelmiş. Evet, annemle kız kardeşim. Kız kardeşinizi görmek şeref ve mutluluğuna erdim. Güzel, kültürlü bir hanımefendi. Doğrusu sizinle o gün sinirli konuştuğumuza da çok yazıklandım. Tuhaf bir olaydı. O gün bayıldığınız için sizden kuşkulanmıştık ama daha sonra olay çok parlak bir biçimde çözümlendi. Yobazlık ve fanatizm. Öfkenizi anlıyorum. Yoksa ailenizin gelişiyle ilgili olarak evinizi mi değiştiriyorsunuz? Hayır, ben öylece şey için Zamyotov'u burada bulacağımı sanıyordum. Ah evet, öyle ya. Onunla dost olduğunuzu söylemişlerdi. Yok Zamyotov, geç kaldınız. Aleksandr Grigoryevich bizi kendisinden yoksun bıraktı. Dünden beri kadromuzda değil, başka bir yere geçti. Hatta giderken de herkesle hem de pek kaba bir biçimde kavga etti. Aklı havada bir çocuk. Oysa bir ara epey umut vermişti. Hadi bakalım, şimdi siz gelin de bizim parlak bir gençliğimiz olduğundan söz edin. Sözde bir sınav verecekmiş ama sanıyorum bize hava atmak için söylüyor bunu. Sınav falan vereceği yok. Size ya da arkadaşınız Razumihin'e benzeyen birisi değil o. Sizin işiniz bilim. Hiçbir başarısızlık sizi yıldıramaz. Sizin için hayatın bütün güzellikleri bir nihalestir. Siz bir çilekeş hayatı yaşıyorsunuz. Tıpkı bir keşiş gibi. Kabuğunuza çekilmişsiniz. Elinizde kitap, kulağınızın arkasında kalem, bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz. Sizi ruhunuza dinginlik veren şey bu. Ben de bir parça sizin gibiyimdir. Kitap okudunuz mu? Hayır. Ben okudum. Bu sıralar nihilistler iyice çoğaldı ama bunda anlaşılmaz bir yan yok. Hangi zamanda yaşıyoruz? Öte yandan size sormak isterdim. Herhalde bir nihilist değilsiniz. Açık apaçık söyleyin bana. Hayır. Biliyor musunuz? Benimle açıkça hiç sıkılmadan sanki kendi kendinizceymişçesine konuşabilirsiniz. İş başka, dostluk başka diyeceğim sandınız değil mi? Ama bilemediniz. Dostluk değil, yurttaşlık ve insanlık duygusu, insan ve tanrı sevgisi başka. Ben görevi başında resmi bir insan olabilirim ama kendimi her zaman bir insan, bir yurttaş olarak duymak ve bu konuda kendime hesap vermek zorundayım. Demin Zametov'dan söz etmiştiniz değil mi? Uygunsuz yerlerde bir kadeh şampanya ya da don şarabı içip Fransız usulü skandallar çıkaran bir adamdır o. Böyle bir adamdır işte sizin Zametov'unuz. Bana gelince ne bileyim, yurduna bağlılık ve yüce bir takım duygularla yanıp tutuşan bir insan olabilirim. Üstelik bir önemim, yüksek bir mevkiyim, toplum içinde bir yerim var. Evliyim, çocuklarım var. Bir insanın bir yurttaşın yapmak zorunda olduğu şeyleri yapıyorum. Sormama izin verin. Ya Zamyotov kimdir? Sizi eğitimin soyulaştırdığı bir insan olarak görüyor ve öyle davranıyorum. Bilmem farkında mısınız? İyice çoğalmaya başladılar Zamyotov gibiler. Raskolnikov sorar gibi kaşlarını kaldırdı. Az önce yemek masasından kalktığı anlaşılan İlya Petrovic'in sözleri kulağına anlamsız, bomboş sesler olarak geliyordu. Ama yine de adamın söylediklerinden bir kısmını az da olsa anlamıştı. Soran gözlerle Poruha bakıyor ve bütün bunları nasıl sona ereceğini merak ediyordu. İlya Petrovic konuşmayı çok seviyordu. Şu kesik saçlı kızlar var ya, onlardan söz ediyorum diye sürdürdü sözlerini. Ben Eban'ım adını taktım onlara ve bu yakıştırmamı da doğrusu çok uygun buluyorum. Tıp fakültesine gidiyor ve anatomi öğreniyorlar. Söyleyin Allah aşkına. Hastalanacak olsam hiç bu kızları çağırır mıyım kendime baktırmak için? Esprisi çok hoşuna giden İlya Petrovic kahkahalarla gülmeye başladı. Hadi diyelim bu durum bilgiye olan sonsuz susuzluklarından kaynaklanıyor. Bilgilendin. Dursana orada. Niçin bu bilgiyi kötüye kullanıyorsun? Niçin soylu kişileri aşağılıyorsun? Tıpkı şu alçak Zamyotov'un yaptığı gibi sorarım size. Niçin hakaret etti bu adam bana? Bu sıralarda da kendini öldürene öyle yaygınlaştı ki intiharlar aklınız durur. Paralarını son kuruşlarına kadar yiyip bitiriyorlar. Sonra da kendi işlerini bitiriyorlar. Genç kızlar, çocuklar, yaşlılar. Bu sabah da yeni bir olay bildirdiler. Petersburg'a yeni gelmiş bir beyefendi. Nil Pavlich. Hey Nil Pavlich. Az önce bildirdikleri. Hani şu Petersburg'a da kafasına bir kurşun sıkan centilmenin adı neydi? Öteki odadan kısık ilgisiz bir ses duyuldu. Svidrigaylov. Raskolnikov titredi. Svidrigaylov mu? Diye bağırdı. Svidrigaylov kendine mi vurmuş? Tanıyor musunuz Öksan'ı? Evet, tanırım. Yeni gelmişti Petersburg'a. Evet, yeni gelmiş. Karısını kaybetmiş. Dolu dizgin eğlence hayatını yaşayan uçarı bir adammış. Ve işte beynine bir kurşun sıkıvermiş. Üstelik bunu öyle rezilce yapmış ki aklınız durur. Bu işi aklı başında olarak yaptığını, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını bildiren kısa bir de not bırakmış. Dediklerine göre para pul da varmış adamda. Siz nereden tanırdınız kendisini? Benim tanımam, kız kardeşim ellerinde mürebbi olarak çalışmıştı. Demin. O zaman onun hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Böyle bir şey yapacağından kuşkulanmış mıydınız? Kendisini dün gördüm. Şampanya içiyordu. Böyle bir şey yapacak gibi değildi. Ağır bir şeyin altında ezilmiş gibiydi Raskolnikov. Yine sararı gibi oldunuz. Çok ağır bir havası var buranın. Evet, diye kekeledi Raskolnikov. Gitmem gerek benim. Özür dilerim, rahatsız ettim. Oo, rica ederim. Nasıl istersiniz? Çok sevindirdiniz bizi. İlya Petrovic bunları söylerken Raskolnikov elini de uzattı. Ben yalnızca Zamyotov'u görmek... Anlıyorum, anlıyorum. Bizi çok sevindirdiniz. Raskolnikov gülümsedi. Ben de çok sevindim. Hoşça kalın. Dışarı çıktı. Sallanıyordu. Ayakta olup olmadığının bile farkında değildi. Başı dönüyordu. Sağ eliyle duvara dayanarak merdivenlerden inmeye başladı. Elinde dosya yukarı çıkmakta olan bir kapıcının kendisini ittiğini, aşağı katta bir köpeğin ağlar gibi havladığını, kadının birinin bağırarak köpeğe bir oklava fırlattığını belli belirsiz fark etti, aşağı indi. Avluda kapıya yakın bir yerde Sonya duruyordu. Ölü gibiydi. Yüzü bembeyaz, yabanıl bakışlarla onu süzüyordu. Raskolnikov gidip tam onun önünde durdu. Kızın yüzünde hastalıklı, umutsuz, acılı bir şeyler belirdi. Ellerini çırptı. Raskolnikov'un dudakları şaşkın, umutsuz bir gülümsemeyle kırıldı. Bir an öylece durdu, gülümsedi. Sonra dönüp yeniden büroya çıkan merdivenlere tırmanmaya başladı. İlya Petrovic oturmuş bir takım kağıtları karıştırıyordu. Karşısında az önce merdivenlerde Raskolnikov'a çarpan adam vardı. Aa, siz misiniz? Ne oldu? Bir şey mi unuttunuz? Ama neyiniz var sizin? Raskolnikov dudakları bembeyaz, bakışları hareketsiz, donuk, hiçbir şey söylemeden ona yaklaştı. Masanın önüne geldi. gelince bir eliyle masaya dayandı. Bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Anlaşılmaz kopuk kopuk bir takım sesler çıkıyordu ağzından. İyi değilsiniz siz, bir sandalye getirin. Oturun oturun şu sandalyeye, su getirin. Raskolnikov kendini sandalyeye bıraktı ama gözlerini müthiş bir şaşkınlık içinde olan İlya Petrovic'den ayırmıyordu. İkisi de bir dakika kadar birbirlerine bakıp öylece durdular. Su getirdiler. Ben diye başladı Raskolnikov. Suyunuzu için. Raskolnikov eliyle bardağı itti ve ağır ağır dura dura ama açık ve anlaşılır bir sesle koca karıyla kız kardeşi Lizaveta'yı baltayla öldüren ve soyan benim dedi. İlya Petrovic ağzını açtı ve öylece kaldı. Dört yandan koşuşup geldiler. Raskolnikov sözlerini tekrarladı. Sibirya geniş ve ıssız bir ırmağın kıyısında, Rusya'nın il merkezlerinden bir kent. Kentte bir kale, kalede bir zindan var. Rodion Raskolnikov, ikinci dereceden kürek mahkumu olarak 9 aydır bu zindanda. Cinayetin üzerinden 1,5 yıla yakın bir zaman geçti. Yargılanması sırasında fazla güçlük çıkmadı. Suçlu olayları karıştırmadan, bunları kendi yararına değiştirmeye kalkışmadan, gerçekleri çarpıtmadan ve en küçük bir ayrıntıyı bile unutmadan, kararlı bir tutumla ve açık anlaşılır bir şekilde tek tek anlattı. Cinayeti nasıl işlediğini, en küçük noktasına varana dek açıkladı. Cinayetten sonra kocakarının elinde bulunan rehinin gizini açıkladı. Maktulden anahtarları nasıl aldığını da anlattı. Anahtarları tarif etti. Çekmeceyi, hatta çekmecenin içinde nelerin bulunduğunu da anlattı. Lizaveta'nın öldürülmesi bilmecesini açıkladı. Koh'un onun ardından da üniversite öğrencisinin gelip nasıl kapıyı çaldıklarını, hatta bunların aralarındaki konuşmaları anlattı. Cinayetten sonra merdivenlerden inişini, bu sırada Mikolka ile Mitka'nın bağırışmalarını duyarak boş daireye gizlenişini, evine dönüşünü anlattı. En sonra da Voznesenski Caddesi'nde bir avluda hemen kapıya yakın bir yerde bulunan taşı gösterdi. Çaldığı şeylerle para çantası gerçekten de taşın altında bulundu. Kısacası olay tümüyle aydınlandı. Yalnız savcı ile yargıçlar katilin çaldığı şeyleri bir taşın altına gizleyip bunlardan yararlanmayışına, bundan da önemlisi çaldıklarını ayrıntılı olarak hatırlayamaması bir yana, bunların sayısında bile yanılmamasına çok şaşırdılar. Özellikle de para çantasını bir kez olsun açmamış olması, içinde kaç para bulunduğunu bilmemesi onlara pek inandırıcı görünmedi. Sanığın bütün öteki konularda hem de kendiliğinden gerçeği olduğu gibi açıklamasına karşılık bu konuda neden ısrarla yalan söylediğini anlayabilmek için çok uğraştılar. Sonunda yargıçlardan bazısı, özellikle de ruh bilimci olanlar, sanığın çantayı açmadan, dolayısıyla da içinde ne bulunduğunu bilmeden taşın altına gizlenmesinin mümkün olabileceğini kabul ettiler. Buradan yola çıkarak da cinayetin geçici bir delilik nöbetiyle, yani başkaca hiçbir amaç taşımaksızın, hiçbir yarar gözetmeksizin, yalnızca öldürme ve soyma monomonisiyle işlendiği sonucuna vardılar. Günümüzde kimi suçlar için sık sık uygulanılmasına çalışılan yeni moda, geçici delilik nöbeti teorisi tam zamanında yetişmişti. Öte yandan Raskolnikov'un cinayetten önce de hipokondrik bir durum gösterdiği Doktor Zosimov, eski arkadaşları, ev sahibesi ve hizmetçi kız gibi pek çok tanıkçıda doğrulandı. Bütün bunların Raskolnikov'un sıradan bir katil, bir haydut, bir soyguncu değil, daha değişik bir şey olduğu sonucuna varılmasında büyük pay oldu. Bu görüşü savunanlar katilin kendini hemen hemen hiç savunmaya çalışmadığını üzülerek izlediler. Onu cinayete ve soyguna yönelten şeyin ne olduğu şeklindeki sorulara açıkça ve gerçeğe kaba bir bağlılıkla bütün bunların nedeninin içinde bulunduğu iğrenç şartlar, yoksulluk, umarsızlık, maktulden almayı umduğu 3 gün rubleyle hayat yolunda hiç değilse ilk adımlarını atabilmek arzusu olduğunu söyledi. Korkak ve alçak bir insan olması ve içinde bulunduğu yoksullukla uğradığı başarısızlıklarında bu durumu kışkırtmasıyla karar vermişti cinayete. Gelip suçunu itiraf etmesinin özellikle hangi etkilerle olduğu sorusuna da duyduğu içten pişmanlık olarak cevap verdi. Neredeyse kaba denebilecek cevaplardı bütün bunlar. Ancak işlenen suça göre verilen ceza beklenenden çok hafif oldu. Katilin kendini haklı çıkarmaya çalışmaması bir yana, adeta kendini suçlamak isteğinde olmasının bir payı olabilirdi bunda. Olayın bütün özel yanları, cinayetin işlenişindeki tuhaflık dikkatlerden uzak tutulmamıştı. Katilin cinayetten önceki hastalıklı durumu, içinde bulunduğu yoksulluk, en küçük bir kuşkuya yer bırakmaksızın da ortadaydı. Çaldığı şeylerden yararlanmamış olması, kısmen içinde uyanan pişmanlık duygusuna, kısmen de cinayet sırasında akli dengesinin yerinde olmayışına verildi. Talihsiz Lizaveta'nın öldürülüşü, bu son varsayımı güçlendiren bir olguydu. İki kişi öldürürken kapıyı açık unutan bir adam vardı ortada. Son olarak da ruhsal bir çöküntü içinde bulunan bir fanatiğin suç üzerine alarak olayı tam anlamıyla Arap saçına döndürdüğü bir sırada, üstelik ortada kendisi aleyhinde hiçbir delil, en ufak bir şüphe yokken, kendiliğinden gelip itirafta bulunması, cezanın hafifletilmesinde belirleyici etkenler olmuştu. Ayrıca sanığın durumunu hafifletici hiç beklenmedik başka bazı açıklamalar da yapıldı. Eski üniversite öğrencilerinden Razumihin, sanık Raskolnikov'un üniversitede öğrencilik ettiği yıllarda cebinde kalmış son parayla yoksul ve veremli bir arkadaşına yardım ettiğine ve bu yardımın 6 ay sürdüğüne ilişkin bir yerlerden topladığı bilgileri mahkemeye kanıt olarak sundu. Sanık, veremli arkadaşının ölmesinden sonra arkadaşının güçlük içindeki sakat ve yaşlı babasıyla ilgilenmiş, adamcağızı hastaneye yatırmış, sonunda oğlunun ardından o da ölünce kendi parasıyla gömmüştü. Bütün bu bilgilerin Raskolnikov'un yazgısının belirlenmesine önemli etkileri oldu. Sanığın eski ev sahibesi Dul Zarnitsana'da Payati Uglov'da eski evlerindeyken sanığın geceleyin çıkan bir yangında alevler içindeki bir daireden 2 küçük çocuğu kurtardığına, bu sırada kendisinin yanarak yaralandığına ilişkin tanıklık etti. Bu olay titizlikle araştırıldı ve pek çok tanık tarafından da doğrulandı. Kısacası kendiliğinden gelip itirafta bulunması ve başka bir takım hafifletici sebepler dikkate alınarak suçlu topu topu 2. dereceden 8 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Davanın başladığı sıralarda hastalanan Pulheri Aleksandrovna'yı Razumihin hem dava ile ilgili bütün gelişmeleri düzenli olarak izleyebilmek hem de Avdotya Ramonovna ile sıkça görüşebilmek için demiryolu üzerinde ve Petersburg'a yakın bir ilçede bir ev tutmuştu. Pulyeri Aleksandrovna'nın hastalığı oldukça tuhaf sinirsel bir hastalıktı. Belki tümüyle bir çıldırma değildi ama buna benzer bir şeydi. Dunya kardeşiyle son görüşmesinden dönüşünde annesini ateşler içinde ve sayıklar durumda bulmuştu. Hemen o akşam Razumihin'le oturup annesinin kardeşiyle ilgili sorularına nasıl cevap vereceklerini düşünmüşler ve Raskolnikov'un sonunda kendisine para ve ün sağlayacak bir görevle sınırda uzak bir yerlere gönderileceği hikayesini uydurmuşlardı. Ama Pulyeri Aleksandrovna'nın ne o akşam ne de daha sonra bu konuda hiçbir şey sormaması, tam tersine oğlunun ani gidişiyle ilgili olarak onun da kendince bir hikayesinin bulunması onları çok şaşırtmıştı. Oğlunun nasıl gelip kendisiyle vedalaştığını gözyaşları içinde anlatıyor, bu arada son derece önemli ve gizemli bir takım noktaları yalnızca kendisinin bildiğini ima ediyor, Rodya'nın çok güçlü düşmanları olduğunu, bu yüzden hatta gizlenmesi bile gerektiğini söylüyordu. Ortadaki bazı engeller kalkınca oğlunun son derece parlak bir geleceği olacağından hiç kuşkusu yoktu. Onun zamanla bir devlet adamı bile olacağına, yazdığı makalenin ve edebiyat alanındaki parlak yeteneğinin bunun kanıtı olduğuna Razumihin'i inandırmaya çalışıyordu. Bu makaleyi elinden hiç düşürmüyor, bazen yüksek sesle okuyor, bir onunla uyumadığı kalıyordu. Ama berikilerin de bundan ısrarla kaçınmalarına ve yalnızca bu durumun bile onu kuşkulandırmaya yetecek bir şey olmasına rağmen, Rodya'nın şu anda nerede bulunduğunu hemen hiç sormuyordu. Sonunda onun bazı noktalardaki tuhaf susuşundan korkmaya başladılar. Örneğin eskiden Petersburg'a gelmezden önce, yalnızca sevgili Rodya'sından gelecek mektupların umuduyla yaşarken, şimdi ondan bir tek bile mektup gelme işinden neredeyse hiç yakınmıyordu. Dünya için anlaşılmaz bir şeydi bu durum ve onu son derece kaygılandırıyordu. Annesinin Rodya'nın yazgısıyla ilgili olarak korkunç bir şeyler sezinlediğinden ve çok daha korkunç bir şeyler duyma korkusuyla soru sormaktan kaçındığından kuşkulanıyordu. Öyle ya da böyle. Dünya annesinin tam anlamıyla aklı başına denebilecek bir durumda olmadığını açıkça görüyordu. Bununla birlikte Pulyeri Aleksandrovna iki kez konuşmayı öyle bir noktaya getirip dayandırdı ki Rodya'nın şu anda bulunduğu yeri anmadan kendisine bir cevap verebilmek imkansızdı. Sorusuna doyurucu olmaktan uzak kuşkulu bir takım cevaplar alınca yüzü asıldı. Uzun süre üzüntülü bir sessizliğe gömüldü. Sonunda Dünya durmadan yalan söylemenin ve bir şeyler uydurmak zorunda kalmanın güçlüğünü görerek belli noktalarda hiç konuşmamaya karar verdi. Ancak zavallı annenin korkunç bir şeylerden kuşkulanmakta olduğu her geçen gün biraz daha belirginleşiyordu. Kuşkusu neredeyse gözle görülür bir hal almaya başlamıştı. Bu arada Dunya Svidrigaylov aralarında geçen sahneden sonra yani şu son uğursuz günden bir gün önce geceki sayıklamalarını annesinin duymuş olduğuna ilişkin kardeşinin söylediklerini hatırladı. Gerçekten de o gece sakın bir şeyler duymuş olmasındı. Günlerce hatta bazen haftalarca süren üzüntülü bir suskunluktan sessiz gözyaşlarından sonra kadıncağız hisleriye tutulmuşçasına canlanıyor, oğlundan ona ilişkin umutlarından gelecekten söz etmeye başlıyor, susmak bilmiyordu. Hayalleri çok tuhaf oluyordu. Ne derse evet diyorlar, kendisini avutuyorlardı. Sözlerini evetleyip durmalarının kendisini avutmak için olduğunu belki o da fark ediyordu. Ama yine de konuşmaktan geri durmuyordu. Suçlunun teslim olup suçunu itiraf etmesinden 5 ay sonra mahkeme sonuçlandı. Razumihin görüşme imkanı doğar doğmaz gidip hapishanede Raskolnikov'u gördü. Sonya da öyle. Sonunda ayrılık saati gelip çattı. Dünya kardeşine bu ayrılığın çok uzun sürmeyeceğine yemin etti. Razumihin de öyle. Genç ve ateşli Razumihin coşkun hayal gücüyle gelecek üzerine planlarını yapmıştı bile. İleriki 3-4 yıl içinde olanaklar el verdiği ölçüde gelecekteki zenginliklerinin hiç değilse temelini atacaklardı. Biraz para biriktirip her bakımdan toprağı zengin, işçisi insanı ve sermayesi az Sibirya'ya göçecekler. Rodya'nın bulunduğu kente yerleşecek ve hep birlikte yepyeni bir hayata başlayacaklardı. Ayrılırken hep sağladılar. Raskolnikov son birkaç gündür çok düşünceliydi. Durmadan annesini soruyor, onun için kaygılanıyordu. Kaygısı düpedüz bir üzüntü haline alınca Dunya telaşlanmaya başladı. Annesinin hastalığını ayrıntılarıyla öğrenince Raskolnikov'un yüzü iyice karardı. Bütün bu süre içinde Sonya'ya karşı nedense hiç konuşkan değildi. Sonya Svidrigaylov'un kendisine bıraktığı parayla Raskolnikov'un da içinde bulunacağı mahkum kafilesini izlemek üzere çoktan hazırlıklarını tamamlamıştı. Bu konuda aralarında hiçbir konuşma geçmemişti ama ikisi de bunun böyle olacağını biliyordu. Son vedalaşmalarında Dünya ile Razumihin'in onun cezasının bitmesinden sonra hepsini bekleyen mutlu hayat üzerine verdikleri tutkulu güvenceyi dudaklarının ucunda hafif bir gülümsemeyle dinledi. İçinden bir ses ona annesinin hastalığının çok yakında bir felaketle sona ereceğini fısıldıyordu. Sonunda o ve Sonya yola koyuldular. 2 ay sonra Duneçka Razumihin'le evlendi. Buruk sessiz bir düğün oldu. Çağrılılar arasında Porfiri Petrovich ile Zosimov da vardı. Son zamanlarda Razumihin'in yüzüne bir ciddiyet, bir kesin kararlılık anlatımı gelip yerleşmişti. Dünya onun bütün tasarlarını gerçekleştireceğine körü körüne inanıyordu. Nasıl inanmasın? Razumihin'in her davranışı çelikten bir iradenin yarısı gibiydi. Bu arada fakülteyi bitirmek için yeniden derslere devam etmeye başlamıştı. Durmadan geleceğe ilişkin planlar yapıyorlardı. İkisinin de 5 yıl içinde Sibirya'ya yerleşeceklerine inançları tamdı. O zamana kadar da Sonya'ya güveniyorlardı. Pulyeri Aleksandrovna kızının Razumihin ile evlenmesini sevinçle karşıladı. Ancak nikahtan sonra daha bir tasalı, daha bir kaygılı olduğu görüldü. Razumihin ona güzel anılar yaşatabilmek amacıyla üniversiteli gençle hasta babasını, Rodya'nın geçen yıl 2 çocuğu nasıl ölümden kurtardığını, bu arada kendisinin yanarak yaralandığını da anlattı. Bu 2 haber akli dengesi zaten yerinde olmayan Pulyeri Aleksandrovna'yı iyice coşturdu. Her yerde bunlardan söz ediyor. Gerçi Dünya onu hiç yalnız bırakmıyordu ama sokakta bile bunları konuşuyordu. İçinde başkalarının da bulunduğu arabalarda, dükkanlarda kendini dinleyecek birini buldu mu hemen sözü oğluna, oğlunun makalesine getiriyor. Üniversiteden bir arkadaşına nasıl yardım ettiğini, 2 üçü yangından kurtarırken nasıl yaralandığını anlatıyordu. Duneçka onu nasıl susturacağını bilemiyordu. Hasta haliyle böylesine heyecanlanmasının sakıncası bir yana, bu yakınlarda görülen dava dolayısıyla Raskolnikov'un soyadını hatırlayan birinin ona cinayetten söz etmesi tehlikesi de vardı. Pulleri Aleksandrovna oğlunun yangından kurtardığı iki çocuğun annesinin adresini de öğrenmiş, ısrarla gidip onu görmeyi de istiyordu. Sonunda tedirginliği, kaygıları son kertesini buldu. Durup dururken ağlamaya başlıyor, sık sık hastalanıyor, ateşler içinde sayıklıyordu. Bir gün yaptığı hesaplara göre Rodya'nın yakında gelmesi gerektiğini bildirdi. Çünkü oğlu kendisiyle vedalaşırken 9 ay sonra döneceğini söylemişti. Bunu çok iyi hatırlıyordu. Evi düzenlemeye, oğlunu karşılamak için hazırlıklar yapmaya başladı. Ona bir oda ayırmıştı. Mobilyaları temizliyor, perdeleri yıkıyor, yeni perdeler asıyordu. Dunia onun bu durumundan kaygılanmakla birlikte hiçbir şey söylemiyor. Hatta odanın düzenlenmesinde kardeşinin karşılanması işlerinde ona yardım ediyordu. Sevinçli düşler, gözyaşları delice kuruntular içinde geçen o gerilimli hazırlık gününün gecesi hastalandı. Sabahleyin ateşi yükseldi, sayıklamaya başladı. Humma olduğu anlaşıldı. 2 hafta sonra da öldü. Sayıklamaları sırasında oğlunun korkunç yazgısı üzerine sandıklarından çok daha fazla kuşkuları olduğu sonucu çıkartılabilecek sözler kaçırdı ağzından. Raskolnikov'un daha Sibirya'ya varır varmaz Petersburg'la düzenli bir mektuplaşma sağlamış olmasına rağmen annesinin ölümünden uzunca bir süre haberi olmadı. Mektuplaşma her ay Petersburg'a Razumihin adına düzenli olarak bir mektup yollayan ve yine her ay Petersburg'dan bir mektup alan Sonya'nın aracılığıyla sağlanıyordu. Dunia ile Razumihin Sonya'nın mektuplarını başlangıçta kuru ve doyurucu olmaktan uzak buluyorlardı ama daha sonra her ikisi de bunların daha iyi yazılamayacağını kabul ettiler. Çünkü sonuç olarak mutsuz kardeşlerinin yazgısı üzerine en doğru en geniş bilgiyi bu mektuplardan ediniyorlardı. Sonya'nın mektupları gündelik yaşayışla ilgili gerçeklerle doluydu. Raskolnikov'un kürek yaşayışını en yalın en açık sözlerle dile getiren mektuplardı bunlar. Bu mektuplarda Sonya ne kişisel umutlarından, duygularından söz ediyor ne de geleceğe ilişkin bir takım öngörülerde bulunuyordu. Raskolnikov'un ruhsal durumunu açıklamaya çalışan satırlar da yer almıyordu mektuplarında. Bunun yerine Sonya yalnızca gerçekleri yani onun kendi sözlerini aktarıyor, sağlığıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor, falan günkü görüşlerinde kendisinden neler istediğini, ne gibi ricaları olduğunu, neler sipariş ettiğini yazıyordu. Sonya bütün bu bilgileri son derece zengin bir ayrıntıyla yüklü olarak verdiği için sonuçta Sibirya'daki mutsuz kardeşin hayali olabildiğini açık ve net bir tablo olarak kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Hem bunda bir yanlışlık da olamazdı çünkü gerçek olaylarda söz konusu olan. Ancak Dunia ve kocası bu haberlerde özellikle de başlangıçta gönüllerine su serpici bir yan bulamıyorlardı. Çünkü Sonya'nın onlara yazdığı aşağı yukarı hep böyle şeyler oluyordu. Raskolnikov'un yüzü hep azıktı, konuşmuyordu. Hatta Sonya'nın Petersburg'dan aldığı mektuplardan ilettiği haberlerle bile hiç ilgilenmiyordu. Zaman zaman annesini soruyordu. Onun gerçeği tahmin etmeye başladığını görerek Sonya sonunda annesinin öldüğünü söylemiş ama büyük bir şaşkınlıkla bu haberin bile onu fazlaca etkilemediğini görmüştü. En azından dış görünüşünden bu izlenimi edinmişti. Sonya bu arada kendi içine kapanmış görünmesine rağmen yeni hayatını sakince kabul ettiğini, durumunu çok iyi anladığını, yakında her şeyin yoluna gireceği gibi onun durumundakilere özgür boş bir takım umutlara kapılmadığını, daha önceki hayatıyla pek az benzer yanı olmasına rağmen yeni çevresinde hemen hiçbir şeyi yadırgamadığını yazıyor, sağlığının çok iyi olduğunu bildiriyordu. Kaytarmadan gönderdiği her işe gidiyordu. Yemek konusunda kayıtsızdı ama pazar ve bayram günleri verilenler dışında bu yemekler o kadar kötüydü ki sonunda kendisine her gün çay yapabilmek için onun Sonya'nın teklif ettiği bir miktar parayı seve seve kabul etmişti. Geri kalan şeyler için ise hiç üzülmemesini, çünkü onun Varayo'ya koşuşturup durmasının kendisini yalnızca rahatsız ettiğini söylemişti. Sonya daha sonra onun hapishanede herkesle birlikte genel bir koğuşta kaldığını, bu koğuşun içini görmemiş olmakla birlikte dar, pis ve sağlığa aykırı bir yer olduğunu tahmin ettiğini yazıyordu. Yine Sonya'nın yazdığına göre Raskolnikov tahta bir ranzada bir keçe parçasının üzerinde yatıyordu ve başkaca hiçbir şey istemiyordu. Onun böyle kaba ve yoksul yaşaması önceden verilmiş bir karar uyarınca değildi. Hayatının maddi yanına duyduğu kayıtsızlıktan, aldırmazlıktan ileri geliyordu bu. Sonya Raskolnikov'un onun ziyaretleriyle hiç ilgilenmediğini açıkça yazmıştı. Özellikle de ilk zamanlarda Raskolnikov onun gelişlerine ilgi duymak şurada dursun, hatta onunla konuşmuyor, ona kızıyor, kaba davranıyordu. Ama gitgide bu ziyaretler onun için bir alışkanlık, dahası bir ihtiyaç haline almıştı. Hatta bir seferinde Sonya hastalanıp da birkaç gün ziyaretine gidemeyince çok üzülmüştü. Bayram günleri Raskolnikov'un birkaç dakikalığına çağrıldığı hapishane kapısında ya da hapishane içindeki karakolda görüşüyorlardı. Diğer günlerde ise Sonya onun çalıştığı yerlere gidiyordu. Burası ya bir işlik, ya tuğla harmanı ya da irtiş ırmağı kıyısındaki odun depoları olabiliyordu. Sonya kendisiyle ilgili olarak verdiği haberlerde ise kent halkından tanıdıklar edindiğini, hatta kendisini gözetip koruyanların bile bulunduğunu, terziliğe başladığını, kentte kendisinden başka hemen hemen hiç kadın terzisi bulunmadığı için pek çok evci aranan bir insan haline geldiğini bildiriyordu. Bu sayede Raskolnikov da hapishane yöneticilerince korunup kollanmaya başlanmış, kendisine daha hafif işler gördürülür olmuştu ama Sonya onlara bundan söz etmemişti. Derken Sonya'nın Raskolnikov'un herkesten kaçtığından, hapishanedeki öteki mahkumların onu sevmediklerinden söz eden bir mektubu geldi. Bazen günlerce konuşmuyordu ve rengi iyice solmuştu.